Ayrım 31.
Pako'nun aklına hemen manevrite geliyor. Uyluk kemiği diye haykırıyor. Tanrım, uyluk kemiği. El Cordobes ilk ayılışında boğayı uzaklaştırmak için tepemde dev çiçekler gibi uçuşan pembe ve sarı pelerinleri görmüştüm diye anlatır. Hayvanın salyalı ağzı, boğa kokusu, peonların haykırışları, halkın gürültüsü o renk cümbüşüne katılmaktadır. Çevresinde raks eden yüzlerin içinde Pako'yu tanıyor. Mehadado fuerte, bana müthiş bir darbe indirdi diye inliyor. Bir an Manuel canının boynuzun açtığı delikten akıp gittiğini hissediyor. Başının üstünde uçuşan sarı ve pembe bir pelerin daha görüyor. Sonra her yan kararıyor. Gene bayılmıştır. O ölümcül yakınlık içinde bulunan hayvanı pelerinden uzaklaştıramayacağını anlayan Pako, impulsivonun arkasına koşuyor. Kuyruğuna yapışıp var gücüyle çekiştiriyor. Ama saldırı halindeki yarım tonluk hayvanı tutmak tek kişinin gücünün yeteceği bir şey değildir. Kırmızı giysili arena görevlileri koşuyorlar. 5 kişi birden hayvanı avından uzaklaştırmaya çalışıyor. Bunu başarır başarmaz başka görevliler yetişiyorlar ve hareketsiz yatan bedeni taşıyıp uzaklaştırıyorlar. Bu sırada peonlar da boğayı pelerinden bir duvarla çevreliyorlar. Az önce Impulsivo'nun boynuzları Manuel'i bulduğunda Las Ventas'daki ve televizyonların önündeki seyirciler ayağa fırlamışlardı. Şimdi aynı üzüntüyle ilahlarının hareketsiz bedeninin pistten çıkışını izliyorlar. Basamaklardan, pencerelerden, balkonlardan, kahvehane kapılarından aynı acınmalı hoburtular yükseliyor. Herkes de Pako gibi yaslı bir anın Linares'te ölen Manolete'nin hayalinin dehşetini duyuyor. Revire uzanan koridorda büyük bir kargaşalık göze çarpmaktadır. Arenanın her yanından kanını, gözyaşlarını, dualarını ya da sadece meraklı bakışlarını sunmaya koşan kalabalık oraya dolmuştur. Polisler, foto muhabirleri, gazeteciler ve tanınmış kişiler itişip kakışıyor. Yolu tıkayıp Matador'un revire taşınmasını engelliyorlar. O gün Las Ventas'da bulunan İspanya plazalarının imparatorları ya da temsilcileri El Cordobes'in kasındaki yaraya kaygıyla bakıyor, Impulsivo'nun boynuzlarının gelecek günler, haftalar, aylar için düzenledikleri projelere yaptığı zararları değerlendirmeye çalışıyorlar. Taşıyıcılar Matador'un bedenini yüklenip kalejona gidildiklerinde kılıç taşıyıcısı Pako Fernandez onlara doğru koşuyor. Elinde cebinden hiç eksik etmediği kauçuktan bir ip var. Taşıyıcılar bir yandan yolu aça dursunlar. Pako umutsuz bir çabayla ipi yarasından harıl harıl kan fışkıran Matador'un bacağına dolamaya çabalıyor. İlk sıralarda oturan kadınlar baygın olarak yanlarından geçirilen Matador'a çiçek atıyor. Erkekler haç çıkarıyor ve ellerini uzatıp kana bulanmış ışıklı giysilere dokunuyorlar. Polisler revire uzanan koridorda itişen kalabalığı dağıtmak için cop kullanıyor. Bu kargaşalıkta yerinden bile kıpırdayamayan Las Ventas'ın papazı Don Juan Espinoza Carmona çaresizlik içinde Matador'u uzaktan takdis ediyor. Son bir çabayla taşıyıcılar kalabalıktan kurtulup revire giriyorlar. Orası da dolu. Bugün plazada nöbetçi olan iki hasta bakıcı beyaz gömleklerini giymişler. Bunlardan biri tarihsel ameliyat masasının örtüsünü kaldırıyor. Bu masa, yüzyılın başında büyük ün yapmış matadorlardan Bombita lakabıyla anılan Ricorda Torres'in armağanıdır. Öteki hasta bakıcı buzdolabına koşuyor ve bu sabah iki Madridlinin çok değerli iki şey, yani El Cordobes'in koridasında en ön sıradan iki bilet karşılığında verdiği kan dolu iki şişeye çıkarıyor, şişeleri çengellere asıyor, aceleyle tüpleri takıyor ve alet, pansuman, şırınga kutularını masanın üzerine yerleştiriyor. Taşıyıcılar, Manuel'i ameliyat masasına bırakır bırakmaz anestezi uzmanı kauçuk maskeyi, oksijen ve azot proksidi şişelerine bağlıyor. Takma bacaklı Doktor Maximo de la Torre, revire dolan gereksiz kalabalığı öfkeli bir hareketle kovuyor. Polisler adamları dışarıya çıkarmaya çalışırlarken operatör, ameliyat masasının üzerinde yatan solgun ve kanlı silüete doğru eğiliyor. Manuel bir an gözlerini açıyor, Don Maximo'yu görünce yüzünde hafif bir gülümseme beliriyor. İniltiler içinde Paco'ya söylediği sözü yineliyor. Mehadado fuerte. Bu sözleri bir şakırtı izliyor. Revin'in kapısı kapanmıştır. Bu kapının gürültüsü ve bunu izleyen dram İspanya'yı şaşkına çeviriyor. Herkes kapıdan kapıya koşuyor. Kaldırımdan kaldırıma birbirine sesleniyor. Kahvehanelerde ve dükkanlarda dertleşiyor. Duydukları acıyı anlata anlata bitiremiyor ve ağlaşıyorlar. Palma del Rio'da Impulsivo'nun boynuzlarının, kardeşinin kasıklarını deştiğini gören Angelita Benitez kolduğundan fırlamıştır. Corrida denen o korkunç gösteriyi bir daha seyretmemeye yemin ediyor. Yazgının kardeşini verdiği sözün ikinci kısmını da tutmak zorunda bıraktığına inanan kadıncağız bayılıp yere düşüyor. Don Carlos Sanchez suskun bir tavırla televizyonun ekranına bakıyor. Matador yaralandığı sırada kanıyla halkını kutsadı diye düşünüyor. El Cordobes boynuzların ölümcül tehdidini hissettiği halde onlardan uzaklaşmayı reddetmiştir. Milyonlarca vatandaşının önünde gösterdiği cesaretle ailesine sürülen bunca kirin öcünü almıştır. Bunları düşünen yaşlı papaz ayağa kalkıyor ve çocukluğunda çok kereler burnunu sildiği bu gence dua etmek üzere kiliseye gidiyor. Palma'yı bir anda kaygılı bir hava sarıyor. Feria'da çocukları döndüren atlı karıncalar birden duruyor. Falcılar bile susmuşlardır. Pedro Charneca büyük masraflarla taktırdığı telefonun alıcısını kaldırıyor ve Madrid'i istiyor. Kahvehanesinin önündeki meydanda sabırsız bir kalabalık birikmiştir. Halk sabahın üçüne dek yerinden kımıldamıyor. Ve o saate dek Sadık Charneca 15 dakikada bir Madrid'i arıyor. Genç dostundan haber soruyor, halka iletiyor. Az ileride Anita Sanchez odasının loşluğuna sinmiş, kısık kısık hıçkırıyor. Az sonra yeniden kalkacak, bugünün onuruna eliyle diktiği mavi elbiseyi çıkaracak. Anita ve öteki Palmalılar için bu yıl feria olmayacak. İspanya'nın her yanında halk Palmalıların acısını paylaşıyor. Cordoba'da büyük bir otelin kapıcısı bir Amerikalı turist otobüsünü Muy Grave çok ağır çığlıklarıyla karşılıyor. Ivory kahvehanesine yastı geceleri andıran bir hava çökmüş. Aynı arenada boğanın boynuzları matadorunu öldürdükten sonra ayakkabı boyacılığı yapmak zorunda kalmış olan Banderiora Curro bir kenara çekilmiş ağlıyor. Çavuş Maoleon ve Juan Horillo allak bullak bir yüzle yan yana oturmuş Madrid radyosunu dinliyorlar. El Pipo hüzünlü bir yüzle ve dudaklarının arasına sıkıştırdığı puroyu çiğneye çiğneye ekrandaki olayları seyrediyor. El Cordobes onun hayalinde 1960 yılının o çılgın yazındakinden farksızdır. Yani kendi deyasının imgesinden başka bir şey değildir. Impulsivo'nun boynuzları onun Madrid arenasının büyük kapısından zaferle çıkmasını engellemekle kalmamış, El Pipo'yu da yüce son bir kıvançtan yoksun bırakmıştır. Las Ventas'ın kumları üzerinde yapılacak son bir tören kalmıştır. Hasmını tepelediği için hiçbir şey Impulsivo'yu bağışlatamaz. Corrida'nın önüne geçilmesi olanaksız yasası onu El Cordobes'in boğa matadoru mertebesine erişmesini doğrulayan adamın eliyle ölüme mahkum etmiştir. Yaralı meslektaşının yerine boğayı öldürmeye hazırlanan Pedres'in davranışı her türlü incelik ve gösterişten uzak olmalıdır. Kılıcıyla öldürmeye hazırlandığı hayvan bir insanı yaralamıştır ve Pedres sol boynuzun ucunda El Cordobes'in kanını görmektedir. Impulsivo bir süre boş yere aradığı katı cismin nerede olduğunu artık biliyor. Herkes şimdi hızlı ve sakınımlı bir kılıçlama bekliyor. Don Jose Benitez Cubero tüm dikkatiyle ilerlemekte olan matadoru izliyor. Kılıç ekranın grili içinde ışıklar saçıyor. Sonra öldürücü kol boynuzların üstünden boynun gerisindeki kaslara doğru uzanıyor. Kılıç bükülüyor, kayıyor, yolunu arıyor, buluyor. Impulsivo'nun kara kütlesinin içine kabzasına dek gömülüyor. Pedres bir kenara çekiliyor. Beyaz saçlı boğa yetiştiricisinin yoğun bir heyecan duyduğu bir andır bu. Titiz bir ayıklamanın yetiştirdiği soylu yaratığın 5 yıllık vahşi yaşantısı burada sona erecek. Endülüs topraklarında daha düne dek başıboş koşuşmakta olan görkemli hayvan son ve boş bir debelenme içindedir. Bugüne dek yemyeşil ufuklardan başka bir şey görmemiş olan gözlerinin önünde şimdi devasa arena sallanıyor, yıkılıyor. Bulanık görmeye başlamıştır. Impulsivo'nun ağzından salyalı kanlar fışkırıyor. Sendeliyor, toparlanır gibi oluyor, gene sendeliyor. Uçuşan pereniler onu son kez sersemletip dönmek zorunda bırakıyor. Böylece kılıcın bedenindeki işini çabuklaştırıyor. Arka ayakları gevşiyor. Nesnesi olduğu bir kurban verme törenine katılıyormuş gibi dizüstü çöküyor. Derken sağrısı yere çakılıyor. Sonra o görkemli kara kütle olduğu gibi kumların üzerine yayılıyor. Impulsivo kendisini çevreleyen dünyaya son bir kez daha bakıyor. Gözleri yaşlarla doluyor. Yana doğru devriliyor. O an için doğmuştu. O anın onuru içinde ölüyor. Son kez baktığı arenada o ölürken sevinçli haykırışlar yükseliyor. Beyaz mendillerden oluşan dalgalı bir deniz, Impulsivo'nun kulaklarının ameliyat masasında dünyadan habersiz bir durumda yatan ve bir operatörün yaşatmak için çırpındığı matadora verilmesini diliyor. Doktor Maximo Della Torre'nin eldivenli eli yaranın derinliğini araştırıyor. Operatörün ilk işi tetanoz iğnesi vurmak. İkincisi de anestezi uzmanına direktif vermek olmuştu. Yara çok ağır olduğundan etkisi yavaş olan bir uyuşturucunun matadoru tamamıyla bayıltmasını bekleyemezdi. Bu nedenle damarına önemli dozda pentotal verilmesini istiyor. Şimdi parmakları yaranın içine derinliklerine dalarken Doktor De La Torre yarı baygın yatan matadorun yüzünün acıdan kasıldığını görüyor. Bu içler acısı görünüme rağmen araştırmasını sürdürmesi gerekmektedir. Parmaklar derine battıkça boynuzun yaptığı zararları tespit ediyor. Sinirler birkaç yerden kopmuş, kaslar ezilmiş, dokular delinmiş. Yaranın ta dibinde kocaman bir kan pıhtısı var. Operatör bunu yokluyor ve yaralının yüzü yeniden acıyla kasılıyor. Don Maximo, yaranın içinde bir damar, Manuel Benitez'in yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek olan atar damarı aramaktadır. Yandaki damarlar ve sinirler kopmuş. Aramasını sürdürüyor. Birden iç geçiriyor ve yüzünde bir rahatlama beliriyor. Atar damar kopmamıştır. Impulsivo'nun boynuzu bu dirimsel damarın tam 5 milimetre ötesinden geçmiştir. Cerrahın parmakları sonunda 20 santimlik bir boşluk ortaya çıkarıyor. Don Maximo elektrikli bir emiciyle kanları boşaltıyor. Sonra boynuzun açtığı yaralardan hiçbirinin gözünden kaçmadığına emin olmak için bir neşterle ağzı genişletiyor. Uzun bir pensle dikkatle yaranın içindeki yabancı maddeleri teker teker çıkarıyor. Bunları bulmak kolay değildir. Yanındaki beyaz bezin üzerinde yavaş yavaş saten parçaları, boynuz kırıkları, hatta Manuel'in ışıklı giysilerinden kopma sırma teller yığılıyor. Birden kaygılı bir ses damarın atışlarının yavaşladığını bildiriyor. Don Maximo kan verin diye emrediyor. Masanın üzerinde asılı duran şişeden matadorun damarlarına iki Madridlinin ortak armağanı olan kan ince kırmızı bir iplik gibi sızmaya başlıyor. Operatör sabırla işini sürdürüyor. Kopmuş damarları bağlıyor ve yırtılan kas dokularını yerli yerine getirmeye koyuluyor. Ameliyat odasında nemli bir sıcak hüküm sürmektedir. Beyazlı adamların alınlarını ter damlacıkları kaplamış, maskeleri yüzlerine yapışmıştır. Odada sadece yaralının soluyan nefesi ve doktorun zaman zaman verdiği emirler duyuluyor. Kompres, iplik, neşter, kan verin, penisilin, tansiyon kaç, nabız. Yaranın ortasında cerrahın hiç durmadan pompaladığı kanın boşaldığı yer aletten bir dantel görünümünde. Kanama devam ediyor. Yara durmadan ağırlaşıyor. Doktor, bunun önüne geçilmemesi halinde El Cordobes'in ölümcül bir komaya gireceğinden korkuyor. İkinci şişedeki kanın da verilmesini istiyor. Ve nabızla tansiyonu gittikçe daha sık soruyor. Manuel Benitez'in yüzü bir ölünün kadar beyazdır. 70 dakika sonra ameliyat bitiyor. Matador'un yaşama şansı boğanın boynuzlarının açtığı yaralara ve bundan duyulan şiddetli şoka karşı bünyesinin ne dereceye kadar dirençli olduğuna bağlı. Revirin kapısının önünde bir can kurtaranın farları yanıp sönüyor. Hasta bakıcılar kımıltısız bedeni taşıtın içine yerleştirirken biri koşuyor ve sedyenin ayak tarafına bir şey koyuyor. Pacorius, Matador'un bunca fedakarlıklar ve umutsuz çabalar döktüğü Madrid arenasını halkın kendisine sunduğu ganimeti yani impulsiyonun kulağını almadan terk etmesini istememiştir. 1. Bu olağanüstü bir onurdur. Zira korrida gelenekleri sadece boğayı öldürebilen matadorlara bir türden bir ganimet verilmesini gerektirmektedir. Can kurtaran hareket ederken revirin eşiğinde yorgun bir yüz beliriyor. Doktor De La Torre hala eldivenli ve kanlı olan elleriyle kaleme aldığı üç sözcükten oluşan raporu gazetecilere uzatıyor. Pronostico muy grave, durumu çok ağır diye açıklıyor. Plaza ile Toreros Kliniği arasındaki kısa yolda binlerce Madridli toplanmış. Kalabalıkta atlı polisler ambulansın geçmesi için yolu güçlükle açıyor. Ve insan denizi hemen gene kapanıveriyor. İtişme başlıyor, kadınlar haykırıyor, çocuklar yere düşüyorlar. Arabanın peşinden herkes yaşasın El Cordobes diye haykırıyor. Bir kısmı haç çıkarıyor, öpücükler gönderiyor ve ağlıyorlar. Ünlü meydanın çevresi böylesine kargaşalığa ilk kez sahne oluyor. Bir otobüsün tepesinden bir televizyon kamerası bu inanılmaz görünümü seyircilerine aktarıyor. Frenleri çığlıklar savura savura can kurtaran Las Ventas'ın kapısından çıkıyor. El Cordobes az önce verdiği sözü tutmuştur. Bu arenadan ya omuzlarda ya da sedye üzerinde çıkacağım demişti. Mutlu ve zafer tutkusuyla dop dolu olarak arenaya girmiş bir insanın can kurtaranla götürülmesi içler acısı bir görünümdür aslında. Ama bugün bu görünüme eklenen özel bir üzüntü daha var. Taşıtın içindeki adam, Fiesta Brava tarihinde bugüne dek görülmemiş bir heyecan yaratmasını bilen sadece ünlü bir torero değildir. milyonlarca İspanyol için El Cordobes, El Pipo'nun 1960 yılının o çılgın yazında yarattığı efsanenin canlı örneği, sayısız kent ve köylerin yoksul, ezilmiş insanların düşledikleri başarının simgesidir. Çoğunluk için yeni bir İspanya'nın, ulusal fiestanın kutsal geleneklerinin güneşli ve gölgeli yerlerine dek duyulan bir devrim rüzgarının kişileşmiş şeklidir o. Dün zaferlerini kendi zaferleri sayıyorlardı. Bugün felaketini kendi felaketleri sayıyorlar. Bugün Toromaşi'nin o tapınağının kapısından çılgın bir kalabalığın omuzlarında çıkacağına, bir can kurtaranla çıkması onlar için bir dramdan da kötüdür. Her birini can evinden vuran bir trajedidir. Bir polis duvarıyla korunan can kurtaran, Toreros Kliniği'nin kapısının önünde duruyor. Hasta bakıcılar yaralının yattığı sedyeyi çıkarırlarken kalabalıkta birden ses soluk kesiliyor. Bir flaşın göz kamaştırıcı ışığı parlayıp sönüyor ve birkaç ses "Suerte Manola, iyi şanslar Manola" diye haykırıyor. Ve yüzü acıyla kasılan El Cordobes tam 5 yıl 5 ay önce kendisini kabul etmeyi reddetmiş olan kliniğin kapısından giriyor. Sedye'nin geçtiği koridorlar boyunca saygılı bir kalabalık duruyor. Fiesta Brava'nın o yılki 217 kazazedesinden o anda orada bulunanlar koltuk değneklerine dayanarak ya da tekerlekli sandalyeleriyle veya hemşirelerin desteğiyle en ünlü meslektaşlarını görmek için pijamalarıyla oraya koşmuşlar. Işıklı giysi düşleriyle sürüklenerek kanlarını arenada akıtan o insanların bir vakitler duydukları kıskançlığı, öfkeyi ve kini bir yana bırakıp derin bir dayanışma duygusuyla titredikleri heyecan dolu bir an bu. Bacağını kesip aldıkları ameliyatın şokundan daha yeni yeni kurtulmuş olan Robustiano Fernandez koridorda gürültüler duyuyor. Dirseklerine dayanıp doğruluyor. El Cordobes'i taşıyan sedyeyi görüyor. Adamlar üç kapı ötede duruyorlar. Orada Toreros Kliniği'nin ikinci katındaki 9 numaralı odada Manuel Benitez yaşamak için ünsemüstü bir savaşım vermektedir. Gece oluyor. Dışarıda kliniğin önünde ve çevre sokaklarda kalabalık gittikçe yoğunlaşıyor. Maletiyalar parmaklıklara tırmanıyor. Gazeteciler, foto muhabirleri, radyo röportajcıları kliniğin bütün çıkışlarını tutmuşlar. Matador'a yaklaşamadıklarından foto muhabirleri trajedinin kalıntılarını arıyorlar. El Cordobes'in çamurlu kunduralarının, yırtık ve kanlı pantolonunun, impulsiyonun toynaklarının ezdiği Monteras'ın fotoğraflarını çekiyorlar. Caracas'ta aldığı ağır bir yara sonucu arenaları bırakmış bir matador olan santral memuru, kliniğin parmaklıklarını yıkmak üzere olan kalabalığın dağıtılması için telefon edip polisin takviye göndermesini istiyor. Az sonra peş peşe gelen arabalardan önemli kişiler iniyor. Matadorlar, sanatçılar, Madrid Belediye Başkanı, polis müdürü, gazete sahipleri, aristokratlar, ünlü kimseler yaralı Torero'nun durumunu sormaya geliyor. Telefon santrali durmadan işliyor. Düzinelerle sonra yüzlerce, binlerce telgraf yağıyor. İri yarı iki hademinin nöbet tuttuğu hastane odasının önünde Matador'un yakınları ve akrabaları bekleşiyorlar. Paco ve Pepin, için için ağlayan ablaları Carmela ve Encarna ve Las Ventas'taki gösteri için masalsız sözleşmeyi hazırlamış olan menajeri Chopera. Yaslı bekleyiş içinde olanlar yalnız kliniğin kapılarında birikenlerden ibaret değil. Barcelona'da, Salamanca'daki Mayor Meydanı'nın kemerleri altında, Sevilla kahvehanelerinde kaygılı bir kalabalık radyoların önünde birikmiş haber bekliyorlar. Cordoba'da halk kiliselere dolmuş, kentlerin adını taşıyan genç matador için dua ediyor. Karmelit rahibelerinin küçük kilisesi kadınlar ve erkeklerle dolmuş, herkes Cordobalı toreroları için özel bir anlam taşıyan bir tasvir önünde büyük tesbihi çekmekte. Tasvir, Golgota yolunda sırtındaki haçın ağırlığıyla yere düşen İsa'yı canlandırmaktadır. Lima'da, Caracas'ta, Meksika'da radyo istasyonları programlarını zaman zaman kesip yaralıyla ilgili son haberleri yayımlıyorlar. Gece yarısına yakın kliniğin çevresinde bir söylenti yayılıyor. El Cordobes ölmüş. Şaşkınlık komurtusunu az sonra haberin yalanlanmasını verdiği sevinç mırıltıları izliyor. Birkaç dakika sonra 9 numaralı odada zayıf, inlemeli bir ses duyuluyor. El Cordobes ölmüş de yeniden dirilmiş gibi anestezinin uyuşukluğundan uyanıyor. Agua, dame agua, su, bana su verin. Sonra Paco Ruiz'i çağırtıyor. Bandereyoros'un yüzünün kendine doğru eğildiğini görünce boğa öldü mü diye soruyor. Paco evet işareti yapıyor. Sonra Matador'un sedyesinin üzerine koymuş olduğu şeyi cebinden çıkarıyor. Manolo diyor. İşte impulsiyonun kulakları. Ertesi gün öğleyin El Cordobes tehlikeyi atlatmış ama yaralanmasıyla meydana gelen dram yarattığı heyecandan bir şey yitirmemiştir. Manolete'nin ölümünden bu yana hiçbir torero radyoyu ve basını bunca meşgul etmemişti. El Cordobes'in boğanın boynuzunu iterkenki trajik çehresi ülkenin tüm gazetelerinin baş sayfasını kaplamaktadır. Genellikle yalnız ABD başkanlarının kalp krizleri ya da ameliyatları nedeniyle yapıldığı ölçüde pek çok yazı tedaviyle ilgili haberleri ayrıntılarıyla anlatıyor. New York Times, Londra'daki Times, Le Monde, Tokyo'da çıkan Manishi gibi korida işlerine en ufak bir ilgisi olmayan gazeteler bile Matador'un geçirdiği kazaya olağanüstü bir yer ayırıyorlar. Kliniğin çevresi hala kalabalık. Ziyaretçiler Matador'a verilmek üzere kutsanmış armağanlar, koca karı ilaçları, nazar değmesin diye dualar, pastalar, meyveler, pilişler getiriyorlar. Telefon santrali hala durmadan işliyor. İlahlarını seyretmek için uçakla Madrid'e gelmiş olan iki Fransız kızı gönüllü telefoncu oluyor. Bazılarında adres diye sadece El Cordobes İspanya yazılı binlerce telgraf yağıyor. İmzalar arasında sinema aktrislerinin, kahvehane garsonlarının, resmi kişilerin, işçilerin, kilise adamlarının adları okunuyor. Polisi aracılığıyla yıllarca El Cordobes'i tartaklamış olan kişi, İspanya'nın Caudillos'u da onların arasında. Manuel Benitez gücünü toplamak için savaşın vere dursun, basın her gün onun sağlık durumunu anlatan uzun röportajlar yayımlıyor. Bu iş en usta gazetecilerin bile düş gücünü tüketen bir uğraş haline geliyor. Garip bir rastlantıyla 9 numaralı odadaki yaralıya gösterilen bu büyük ilgiden yararlanan biri de var. Bir gazeteci klinikte ne yapacağını bilmeden gezinirken röportaj yapmaya geldiği Matador'un yanındaki odadan bir ses duyuyor. İçeride pencereden dışarıyı seyrederken ağlayan birini görüyor. Bu Robistiano Fernandez'dir. Gazeteci merak edip içeriye dalıyor. Fernandez, düşünün gerçekleştiği gün yaralanmış, bacağını yitirmiş bir Endülüslüdür. Eski hurda demircinin geçmişi bu gazeteci sayesinde gün ışığına çıkacak, içinde nicedir saklandığı karanlıklar aydınlanacaktır. Gazeteci onun başından geçenleri ve de bir resmini bir gazetenin birinci sayfasında yayımlıyor. Ne yazık ki bu röportaj zaferlerini değil trajedisini anlatmaktadır. Ancak bu hüzün verici yayın meyvelerini verecektir. Makale, Torero öldü ama kişi yaşıyor sözleriyle son bulmakta. Bu yaşayan kişiyi yardım etmek için gazetenin okurları kampanyaya çağırmaktadır. Fazla bir şey de elde edilemiyor. 9 numaranın sakini bu parayı arenada aldığı birkaç dakika için almaktadır. Ama Robustiana Fernandez'i hiç değilse biraz umut veriyor ve Doktor De La Torre'nin ameliyat masasında her şeyin bitmemiş olduğunu anlıyor. Sonunda bu sayede sakat torero Madrid'in banliyösünde ucuz bir binada iki odalı bir daire satın alabiliyor. Güneşli bir sabah Robustiana Fernandez iki koltuk değneğiyle torero kliniğinden çıkıyor ve bu konutun yolunu tutuyor. Kısacık bir süre için karanlıklardan kurtulan korida kazazedelerinin acıklı ve atsız simgesi olan hurda demirci alıcısı orada yepyeni bir yaşama başlayacaktır. Yaralanmasından 11 gün sonra Manuel Benitez, halkın alkışları ve düzinelerle foto muhabirinin flaşları arasında bir bastona dayanarak klinikten çıkıyor. Üzerinden 10 gün geçmeden doktorların yasaklamalarına ve dostlarının yakarılarına rağmen solgun ve zayıf silüeti ufak bir kıyı kenti olan Marbella'nın arenasında görülüyor. Orada henüz açık olan yarasına ve güçsüzlüğüne rağmen Antonio Elizondo'nun otlaklarında yetişmiş iki boğadan dört kulak ve bir kuyruk elde ederek cesaretinin Impulsivo adlı boğanın kasıklarında açtığı yaradan akıp gitmediğini tüm İspanya'ya ve dünyaya kanıtlıyor.